bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Seliş Necati Cumalı Cumhuriyet Kitapları 14. basım Aralık 1998 Okuyan Tülay Kışlalı. Çarpıcı bir aşk öyküsünün ekseninde gelişen tütün ekicilerinin özel yaşantıları. İlk yayınlandığı gün gerçek bir edebiyat kahramanı haline gelen Zeliş'in çavlan gibi bir biçimde anlatılan öyküsü. Necati Cumalı'dan bir baş yapıt daha. Yeditepe üstünde küçük bir şehir. İzmir Körfezi'nin görünüşü haritada üç yanını saran karalar arasına sokulmuş bir çizmeyi hatırlatır. İnsan sayısı 10.000'i aşan Urla ilçesi bu çizmenin topuğu ile tabanı arasında kalan oyuk içine düşer. Beş parmak dağlarının İzmir'in gerisine inen kolu doğusunda sınırları dışında Urla'nın çok uzaklarında kalır. Batısında da hemen bir bu kadar uzaklardan Karaburun dağları geçer. Bu iki dağ silsilesi arasında diklemesine uzanan İzmir Körfezi'nin dip kıyıları ilçenin baştan başa kuzey sınırlarını kuşatır. Urla toprakları körfezin bu kıyısındaki kumsal düzlüklerden başlar. Az önce andığımız iki dağ silsilesi arasından güneye doğru dalgalı bir şekilde yükselip alçalarak küçük tepeler boyunlar üzerinden taşar. Bir ara bazı yerlerde 200-250 metre yükseklikler kazandığı olur. Sonra gene yükseldiği gibi yavaş yavaş alçalarak küçük tepeler boyunlar üzerinden ilçenin güney sınırlarına oradan Ege Denizi'ne iner. İlçe merkezi kıyıda küçük bir liman bırakarak denizden 4 kilometre içeriye çekilmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana önemini yitirdiği ölçüde de zamanla bakımsız kalıp bozulan bu küçük limanın açıklarında Urla'nın İstanbul'unkilere benzetebileceğimiz takım adaları vardır. Limanın hemen batısında başlayan ağaçlık yeşil bir yarımada bu adacıkların yanı sıra İzmir Körfezi'nin içlerine doğru uzanır. Böylelikle ilçenin batı-kuzeybatı sınırları da bu yarımadanın arka kıyılarında yeniden denize ulaşmış olur. Kıyıdaki düzlükler boyunca uzanan sebze bahçeleri, otlaklar içerilere doğru az ilerleyince yerlerini bağlara komşu, dinlendirilerek 2 yıl tütün, 1 yıl tahıl ekilen bereketli tarlalara bırakır. Kıyının kuzey rüzgarlarına kapalı kıvrımlarında karşılaşılan tek tük narenciye bahçelerine karşılık, açıklıklarda zeytinlikler, tarlalar, bağlar arasında son derece sık dağılmış çeşitli meyveli ağaçlar görülür. Ekilebilir yerlerin sona erdiği cebel arazide, önde gittikçe sıklaşan zeytinlikler tepelere doğru palamutlar, çamlıklar arasında kaybolur. Kentlerin iklim koşulları, coğrafya, fizik özellikleriyle insanları arasında yakınlıklar bulunduğu çoklukla kabul edilen bir görüştür. Bu bakımdan dikkat edilirse Urla'nın coğrafya fizik özelliklerinin öbür Akdeniz şehirlerine yakınlaştığı ya da uzaklaştığı ölçüde Urlalılarla öbür Akdeniz şehirlerinin insanları arasında da benzerlikler, ayrılıklar bulunabilir. Örneğin Ege Denizi'nin daha güneyinde İstanköy kıyılarında dağlar dik yamaçlar halinde denize iner. Ekilebilir topraklar azalır. Bu durum bu kıyıda yaşayanları kendiliğinden denize doğru iter. Ekmeğini denizden kazanan insanla karadan kazanan insanı sokakta yürürlerken arkadan görseniz ayırabilirsiniz. Biri oltaya vuran bir balığı kaçırmamak, yelkenleri birdenbire altüst eden bir rüzgara önlemek için hazır gibidir. Öbürü kazmayı daha derine indirebilmek için hız alıyormuşçasına yere kuvvetle basa basa yürür. Doğal koşullar üzerinde yaşayanları Urla'da geniş kıyıları, baştan başa ekilmeye elverişli toprakları ile ekmeklerini kazanmak için tutacakları yolu seçmekte, denizle kara arasında özgür bırakmış gibidir. Her yeni yetişen bu seçimde çokluk babadan kalma bir tarla yahut bir kayığın etkisine uyar. İnsan sayısına göre ekilebilir toprakların yeterliği, üstelikle bu toprakların küçük parçalar halinde dağılmış bulunması herkesi bir dereceye kadar toprağa bağlar. Hatta kıyı köylerinde balıkçılıkla rençberliği birleştiren köylülerle karşılaşılır. Dağlar çok uzaklardan geçtikleri için gözlerinin görebildiği kadar bakışlarının önü açık halk, Urla'da o dört yanı dağlarla çevrili kentlerde duyulan boğucu kasvet duygusunun yabancısıdır. Dört yanı dağlarla kuşatılmış yerlerde dağlar, bakışlarının karşısına dikildikleri kimselerin önünü keser gibidir. Bu gibi yerler halkının günlük yaşayışlarında verdikleri her kararda dağların cesaret kırıcı karışması görülür. Dağların ardı bilinmez, dağların ardı korkular, tehlikelerle dolu gelir onlara. Sonunda uysal, atılma gücünden yoksun olur, akıllarından geçeni kolay kolay açığa vurmazlar. Urla gibi dört yanı açık şehirlerin halkı da aksine ta çocukluklarından başlayarak denizle göğün uzaklarda bir çizgi halinde göründüğü yerden geçen gemilerin, baharda gelip güz başlarında dönen yaban ördeklerinin, turna sürülerinin, yükseklerde gide gide kaybolan bir bulutun çağrışını duya duya büyür. Kuş gibi, bulut gibi hercai huylu özgür olur. Yüreklerinde en küçük bir baskıya yer vermezler. Kasabanın kimin tarafından ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmiyor. Halk arasında yaygın bir söylentiye göre ilçe merkezi bir vakitler şimdi bucak olan Kilizman, eski adıyla Klazomen iken sonradan Urla'ya geçmiştir. Çok eski uygarlıklardan beri bu topraklarda kalabalık bir insan sayısının yaşamın varlığı bazı mutlu sonuçlar doğurmuştur. Nasıl dağların dik yamaçlarına, tepelerine kadar toprağın insan eli değmedik bir parçasını göremezsiniz, en tenha, en unutulmuş bir dağ köyünde bile hala yaşayan öyle bir görgü, öyle derin bir kültürün izleriyle karşılaşırsınız ki, bu olayı bu yerlerin zengin bir tarihe sahne olmasından başka bir sebebe dayanarak açıklamanız olanaksızdır. Bellidir ki bu yarımadada sürelerini dolduran çeşitli uygarlıklar, kavimler birbirlerine yarattıkları, büyük dinlerin, mezheplerin, düşünce okullarının ürünlerini devrederek son bulmuştur. Bu yerlerin halkı da böyle bir kültürün mirasını yazısız olarak günümüze kadar ulaştırabilmiştir. Kurtuluş Savaşı'na kadar insan sayısı 50 bine yaklaşan bir kentmiş Urla. Halkının büyük çoğunluğu yerli Rumlardan oluşurmuş. Urla'nın yaşlıları yerli Rumlarla birlikte bir arada çok iyi geçindiklerini anlatırlar. Bu yaşlılardan birine aradaki ırk-din ayrılıklarının geçimsizliklere yol açıp açmadığını soracak olursanız o da neden der size. Onlar da bizim gibi kendilerini Urlalı bilir, Urlalı sayardı. Bizden ayırmazlardı. Herkesin kendi dini kendine, o herkesin kendi bileceği şey. Bu kısa, bu açık, bir iki cümle içinde beliren, son derece layık, geniş bir hoşgörülüğe dayanan görüşün sahibi, elbette ki ilkel bir toplumun adamı olamaz. Onun bazen şöyle bir örnek de gösterdiği olur. Eski hukuk düzenimiz, toprakla üstünde yetişen ağaçlara, ayrı ayrı kimselerin sahip olabileceğini kabul ettiğinden, çoklukla bağ ya da tarla ile üstündeki zeytinlerin sahibi ayrı olur. Bağın sahibinin Türk, zeytinlerin sahibinin Rum olduğu ya da bunun aksi sık sık görülürmüş. Ama böyle de olsa ne Türk'ün Rum'un zeytinine ne de Rum'un Türk'ün bağına en küçük bir zarar verdiği duyulmazmış. Arada sırada bazı aşk hikayelerinin bir Rum kızının bir Türk'ü sevmesinin iki tarafın yakınlarının rahatını kaçırdığı olurmuş, hepsi o kadar. Her yanını bağlar, bağların bitiminde yükselen tepeleri zeytinlikler kapladığı için dağlarından yağ, ovalarından bal akar diye anlatırlarmış eskiden Urla'yı. Öylesine zengin, öylesine bayındır bir kentmiş ki çarşısında gezer gezer yüzü gülmeyen kimseyle karşılaşmazmışsınız. Sokak aralarından geçerken evlerden piyano sesleri gelir, bağ yollarını sabah akşam Türkçe Rumca türküler, gitara laterna sesleri doldururmuş. Lise karşılığı, jimnazın bitiren Rum gençleri, Çoklukla öğrenimlerini Paris'te sultanisini bitiren Türk gençleri İzmir İdadisi'nde tamamlarlar, sonra Urla'ya dönerlermiş. Dışarıya gönderdiği, dışarıdan getirttiği malları araya İzmirli tüccarları katmadan küçük limanından kendi yollar, kendi karşılar, çıkan kitaplardan tutun giyim kuşama kadar batıdaki her yeniliği her yerden daha önce Urla'nın yurda soktuğu olurmuş. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında Yunan işgaline uğrayınca işgal ordularının ardından bir takım serüven düşkünü ipsiz sapsız kimseler gelmiş Urla'ya. Yerli Rumlar arasında o güne kadar zararsız gibi görünen bazıları da bunlar gelince yüz bulup bunlara uymuşlar. Hep birden başlamışlar kimin tarlasında, kimin bağında gözleri varsa curnal etmeye. Rumluk-Türklük ayrılığı bundan sonradır çıkmış ilçe halkı arasında ortaya. Ama çok kişi değillerdi, sayıları parmakla gösterilirdi bu gibilerin diye anlatırlar Urla'nın yaşlıları. Hatta yerli Rumların büyük çoğunluğu açıktan açığa Venizelos'un sömürgeci politikasına karşıymışlar. Jurnalcıların düzenlerine, iftiralarına karşılık her zaman bizden yana tanıklık etmişler. Fakat savaş hali bu, kim söyler kim dinler. Ona ana baba günlerinde Rum'un Venizelosçu olanıyla olmayanını birbirinden ayıracak kim? Jurnalcılar bütün fesatlıklarını Rum topluluğu adına, kendi çıkarlarını Rum topluluğu çıkarına yaptıklarını dolamışlar her zamanki gibi dillerine. Araya giren garazlar, kinler zamanla topluluk adına kökleşmiş. Afyon'dan İzmir'e doğru saldırıya geçen ordularımızın utku haberleri, ana vatanın öksüz kentlerinden her gün birkaçının kurtuluş ordularını karşılamak, o orduların saflarında akşam karanlıklarında sınırdan kaçırdığı çocuklarının dönüşlerini kutlamak için yollara döküldüğü duyulunca, yerli halkı birbirine katan savaş kundakçıları en son ne kötülük yapabileceklerini şaşırmışlar. Suçu günahı olmayanı, dostunu komşusunu görmüş, vedalaşmış, helallik dilemiş. Urla'dan öyle ayrılmış. Giderken beraberinde götüremeyeceği bir saksı çiçeği varsa onu da komşusuna bırakmış. Öbürleri topçumuz Urla beleninin gerisinde mevzi alıp, işgal kuvvetlerine teslim ol işaretini verinceye kadar beklemişler, sonra vermişler Urla'yı ateşe. Önce birkaç evden başlayan ateş hemen büyümüş. Bütün Rum mahallelerini sarmış, kül etmiş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kaçan Rumlardan kalan yangından, kurtulmuş tek tük evlere Rumeli'den Anadolu'ya göçen değişime bağlı Türkler yerleştirildiler. Rumlardan kalan bir kısım bağ, tarla, zeytinlik, iskan hakkı olarak yahut da Rum elinde bıraktıkları mallarına karşılık bu göçmenlere dağıtıldı. Batı Trakya'nın değişik bölgelerinden değişik işler gören kimselerdi gelenler. Dramalı, Kavalalı, tütüncüler, Arnavutluğun çoban köylüleri, manastır yakınlarının toprak sahipleri. Zamanla bu göçmenlere yakın ilçelerden gelip hazinenin satışa çıkardığı Rum mallarını satın alarak Urla'ya yerleşen kimseler de katıldı. Böylelikle hikayelerini anlatacağımız insanların bir araya gelip karşılaşmaları hazırlanmış oldu. Bu hikayenin yazarı bu büyük göç sırasında ailesiyle birlikte Rumeli'den Anadolu'ya göçtüğü zaman 2 yaşında bir çocuktu. Urla'da yerleştikleri evin penceresinden her gün kasabasını ateşe verenlerin bıraktıkları acı anıları seyrederek büyüdü. Şehrin en zengin mahalleleri oldukları anlaşılan yangın yerlerinden yüzyılların biriktirdiği bir servetin izlerinin, eski jimnaz binasının tek parça büyük beyaz mermer sütunlarının, kökleşmiş bir burjuvazinin kurduğu, her biri bir servete değen evlerin, armalı demir kapılarının, mermer döşemelerinin sökülüp kamyon kamyon İzmir'e taşındığını gördü. Yangın yerlerinde zamanla önce duvarları dibinde bel hizasında deve dikenleri fışkıran taş toprak yığınları arasında yıllarca Rumların kaçarken gömdükleri söylenen küp küp altınları bulmak için kazmalı kürekli define arayıcıları dolaştı. Daha sonra yerli arabacılar bu yığınlardan işe yarayabilecek büyüklükte taşları ayıklayıp yeni başlayan yapılara çektiler. Gitgide buraları herkesin koyununu, keçisini bağladığı küçük otlaklar, çocukların lastik gibi topun ardında koşuştuğu, uçurtma uçurduğu düzlükler haline aldı. Urlalılar yangının zararlarını yerine koyacak güce uzun zaman kavuşamadılar. Henüz iskan davalarının sürüp gittiği, bu yüzden eski Rumların yerine gelenlerin kararlı bir üretim gücüne kavuşmadıkları bir sırada 931 buhranı ortaya çıktı. Henüz buhranın sarsıntıları devam ederken 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği güçlüklerle karşılaşıldı. Bütün bu ard arda gelen afetler kasabanın görünüşünü bir hayli değiştirdi. Kıtlık yıllarına kadar bütün kırları kaplayan bağlar yıldan yıla seyrekleşmeye başladı. Herkesin elindeki toprak, bağ olsun, tarla olsun, geçimine yetecek kadardı. Buhran, üzümü alıcısız bırakınca bağ sahipleri ilkin, daha bir iki yıl ne yapacaklarını bilemeden bağlarını zararına işletmekte devam ettiler. Henüz ürünlerinin eski değerine kavuşacağı ümidindeydiler. Fakat yıllar geçti, durum değişmedi. Üzüm, arpadan 10 defa pahalıya mal olup, bazı yıl arpa fiyatına, bazı yıl arpadan ucuza satıldı. Daha sonraki yıllar bir kısım bağcılar hala buhranın etkisinin geçmesini beklerken bir kısmı bağlarını söküp yerine tütün tahıl ekmeye başladılar. Bu işe Kavalalı eski tütüncüler ön ayak oldu. İskan yoluyla kendilerine verilen bağları kökleyip babadan dededen gördükleri sanatlarına tütüncülüğe döndüler. Zamanla bir kısım yerli bağcılar da yüzyıllardır yaşattıkları bağlarını söküp tütüncülüğü öğrenmek zorunda kaldılar. Böylelikle bağlar gittikçe azaldı. Bağların yerini daha geç yeşerip daha çabuk çıplaklaşan tütün tahıl tarlaları aldı. Eski yangın yerleri de bugün devletin yaptırdığı küçük göçmen evleri, öbür devlet yapıları yeni yeni henüz sıvası vurulmamış kalfa işi kaba taş yapılarla doldu. Yazar çocukluğundan başlayarak her yıl yaz başlangıcından tütün zamanı, bağ zamanı geldi mi bütün Urlalılar gibi bağlara taşındıklarını hatırlar. Kasabanın kaçan sevincine, fakirliğine karşılık o yaz aylarının kırları her yıl biraz daha yeşilinden yitirmiş, çıplaklaşmış da olsalar, anılarında taptığı canlılıkları zenginlikleriyle yaşar. Dört bir yana dağılan meyveli ağaçların sıklığı, eski bağların yerinde boy atan tütünlerin yeşili, bir dereceye kadar sökülen bağların üzüntüsünü unutturdu. Yan yana uzanan küçük küçük tarlaların, bağların tek gözlü damları, iki katlı bağ evleri, çardaları, yılların getirdiği güçlüklere, ümitsizliğe düşmeden, karşı koyan çalışkan insanların gürültüsüyle dolardı. Sonraları okul tatillerinde baba evine döndükçe ilçesinin çok sevdiği kırlarını adım adım dolaşarak yazarın yıllarca en sevdiği eğlencesi oldu. İlçesinin yoksulluğu, garipliği gönlünü ne derece üzerse kırlarının zenginliği, cömertliği o derece avutur, coştururdu. Güneşli aydınlıklar yeşilin her çeşidiyle dolu görünüşlerle yüklü o kırlarda dolaşmakla geçen ikindi üstlerinden sonra İçi hafiflemiş olarak eve dönüşlerini, o günlerin gecelerinin ışık dolu dinlenmiş uykularını unutamaz. Bir gün bu kırlardan dönüşlerinden birinde yaklaştığı ilçesinin karşıdan Yeditepe üstünde kurulduğunu fark edince nasıl sevindiğini, nasıl çocukça bir gururu kapıldığı aklındadır hala. Akpınar Deresi'nin aralarından hafif bir kıvrımla geçtiği küçük küçük Yeditepe'nin üstünde kurulmuştu Urla. Derenin iki yanından bu tepelerin eteklerine yukarılarına kadar yükselerek genişliyordu. Yazar şimdi size yeryüzünün bütün güzel kentleri gibi, İstanbul gibi, Roma gibi, ilçesinin de Yeditepe üstünde kurulmuş olduğunu söyleyerek övünürse çok görmeyin ona. Urla küçük, unutulmuş, yoksul bir ilçe olabilir. Ama yoksul, unutulmuş oldukları halde güzel olan şeyler vardır dünyamızda. Üstelik o yoksul, unutulmuş şeylerin tutkunları, onlara tutkun oldukları için mutluluk duyanlar da vardır. 1. Bölüm Dipler. Bir çürük urgan. Öğleye geliyordu. İri zeytin ağacının altında yabani erguvan dallarından örülmüş çardağın içi loştu, iyice serindi de. Dışarıda ise bulutsuz bir Temmuz göğü öğle güneşinin yakıcı aydınlığıyla dolup taşıyordu. Rüzgar kesilmiş, toprak üstüne yalın ayak basılmayacak kadar ısınmıştı. bütün canlıların, bitkilerin, ağaçların gölgelerine çekilmiş evcil hayvanların kendilerini ikindi serinliğinin çıkmasına değin yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı. Ovanın ağustos böceklerine, karıncalara, çekirgelere, bir de inlerinden uğramış, kuru otların dipleri arasında hışımla dolaşan yılanlara kaldığı sanılırdı. Zeliha çardağın kapısından çıkıp durdu. Az ileride komşu Bağ ile kendi tarlaları arasından geçen yola doğru baktı. Sabahtan keçiyi o tarafa, yeni biçilmiş buğday tarlasına bağlamıştı. Keçi görünürlerde yoktu. Sağ elini gün ışığından kamaşan gözleri üzerine siper ederek tekrar bakındı. Nafile, telaşlandı. Çardağın önünden 2-3 adım ilerledi. Çardağın sağını solunu arandı, gene nafile. Keçiyi bağladığı tarafa doğru ilerledi. Yerde, toprakta kalan buğday sapları arasından keçinin kopmuş urganını, ağaçtan yontulmuş kazığını buldu. Besbelli hayvan urganını koparmış kaçmıştı. İpin ucu elinde çardağa doğru dönüp seslendi. Ana, ana kız! Çardaktan önce küçük kardeşi, sonra da zayıf, yorgun tavırlı, yaşlanmaya yüz tutmuş anası çıktı. 10 yaşlarında görünen kardeşi yaşına özgü bir çeviklikle Zeliha'ya doğru atıldı. Ne o kız Zeliş? Zeliş kolunu kaldırıp elindeki urganı gösterdi. Kaçmış gene Meret, koparmış ipini. Küçük kız kadın bakışlarını etrafta dolaştırdılar. Keçiyi göremediler. Zeliş'e doğru yaklaştılar. Küçük şaşkın kendi kendine mırıldandı. Kaçmış. İlk fırsatta öfkelenmeye hazır ana hırsla kollarını yana açıp baldırlarına indirdi. Kim bilir nerelere kırdı boynunu. Böyle bir kere söylenmeye başladı mı kolay kolay susmazdı artık. Dövünür, önüne, aklına gelene çatar, öfkesini boşaltırdı. Önce önüne gelip duran, eli dudağında şaşkın şaşkın etrafta keçiyi aranan küçük kızını kolundan kavrayıp yana fırlattı. Çekil önümden, dolanma eteklerime. Sonra kocasına veriştirdi. Adam değil ki laftan anlasın, söyledim söyledim bir urgan aldıramadım. Kim bilir alemden ne laflar işitiriz gene. Umurunda mı gavurun oğlunun, varsa yoksa kağıt oynasın. Küçük, evde önüne gelenin her zaman öfkesini kendisinden çıkarmasına alışıktı. Annesinin azarlamasına pek aldırmadı. Şaşkın bakışlarla etrafta keçiyi aramakta devam etti gene. Az sonra aradığını bulmakta da gecikmedi. Birden hüzünden sevince geçen çocukların canlılığıyla atıldı. Anasının koluna asıldı. Na kız ana, na gördüm işte ta karşıda. Anası, ablası bir onun işaret maksadıyla ileri doğru uzattığı eline, bir de elinin işaret ettiği tarafa baktılar. Hemen keçiyi göremediler. Biri bir omuzundan, öbürü öbür omuzundan kavrayıp kızı sarstılar gene. Hani? Küçük omuzlarını silkerek onların ellerinden kurtuldu. Nah işte karşıda, Topal Avni Bey'in tarlasında, yolun üstünde. Sarı keçi üç tarla ötede Topal Avni Bey'in tarlasını yoldan ayıran setin üstünde kararsız durmuş, bir tarlanın yola yakın kıyısındaki sebze bahçesine bir de yola bakıyor, ne tarafa gideceğini henüz kestiremiyordu. Kadın keçiyi o kadar uzaklarda görünce kollarını yeniden öfkeyle baldırlarına indirdi. Cehenneme kırmış boynunu boynu kırılasıca. Koşun çevirin bir zarar vermeden aleme. Lafı işittirmeyin bana ellerden. Anaları arkalarından söylenirken Zeliş'le kardeşi tarlanın kıyısındaki patikaya fırladılar. İki tarafı adam boyu sık böğürtlenler, yabani erguvanlar, mersinlerle kaplı patikadan Topal Avni Bey'in tarlasına doğru koşmaya başladılar.